Ayrım 19.
Kimmiş efendim bu yaratık? Bir kere milletin efendisidir. Köylü sen milletin temelisin. Sonra köy yurdun kalesidir. Sonra köylü sen topraktan öğrenip kitapsız bilirsin. Gülmeye başlamıştım. Vallahi dalga geçmiyorum dedi Güney. Bu söylediklerim 1940'ların sloganlarıydı. Köy enstitülerinin duvarlarında yazılıydı. Ama bak devrimci şairlerimizin köylü takdimleri de farkı değildir. İşte 1970'lerden bir örnek. Olmuşu olacağı bir reçperim. İçim bulut Erciyes'ten kaynamış. Kar tarlası bir bulut. Sevgiyle başlarım işime. Yağmur yağmış. Güneş şeneltmiş her yanı. Harmanını sermiş. Sevinçle başlarım işime. Gökkuşağı bir sevinçle. Ve sonsuz bir bozkır denizi olan toprağı bilirim. Varsın bire iki versin. Çifti geleceğe sürerim. Terim bir buğday tanesidir. Parlar toprak altında. Bazı bazı yarar toprağı. Gün gelir sarsar köyü kenti, dağı ormanı filan. Böyle gider işte. Varsın bire iki versinmiş. Anadolu'nun yiğit rençperinin gerçekliği akın akın şehre kaçıyor olması da önemli değildir. Zeytinburnu'nun, Ümraniye'nin, Kuştepe'nin içi bulut rençperleri de önemli değildir. Bak başka mitolojiyle Tonguç'un köylü takdimiyle nasıl bütünleşir? Zaten köylü çocuğunun geçim anlayışının ölçüsü bir ev, çalışacak tarla, çalışması için gerekli araçlar öncelikle çift hayvanıdır. İkinci aşama yerlileri bu takdim doğrultusunda biçimlendirme aşamasıdır ki bu amaca eğitim sistemiyle ulaşılır. İç sömürgecilerin örnek alabilecekleri dahiyane sistemler, Siyonizmin ve onun sulandırılmış versiyonu Hitler faşizminin eğitim sistemleridir. Niye Hitler diyeceksin? Çünkü Türkler düşünmezler. Bizim başımıza en büyük belalar düşünmemekten, bir adım ötesini görmemekten, batı çöplüğüne düşkünlüğümüzden gelir. Çok affedersin, Avrupalı bok yese biz de yeriz. Bak, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk öğretiminden sorumlu Tonguç, Almanya'ya 1918 yılında gitti. Aynı yılın Kasım'ında Alman İmparatoru'nun Vahidettin örneği ülkeyi terk edip Hollanda'ya sığınmasına tanık oldu. Osmanlı orduları gibi Alman orduları da hiçbir muharebe kaybetmemiş, buna rağmen aşağılık Versay anlaşmasını imzalamak zorunda bırakılmışlardı ya da milyonlarca Alman öyle inanıyordu. Türkiye'de saraya ve ittihatçılara çıkarılan mağlubiyet faturası Almanya'da Weimar Cumhuriyeti sosyal demokratlarına, komünistlerine ve Yahudilere çıkarıldı. Milliyetçiler Almanya'yı bu sütü bozuk adamların mahvettiklerine inandılar. Alman ordusunun iki kez yaralanmış, birisi çok ender verilen Demir Haç olmak üzere çifte madalyalı Gazi Onbaşısı'nın politikaya atılması da aynı yıla rastladı. Ordudan kendisi gibi bir zanaatkarın kurduğu Anti-Marksist Alman İşçileri Partisi'ne katılmak için yine o yıl istifa etti. 1 Nisan 1920'de adını Milliyetçi Toplumcu Alman İşçileri Partisi olarak değiştirdiği siyasi partinin başındaydı. İzleyen 13 yıl içinde Almanya'da fırtına gibi esti, ülkeyi 3. reyhe getirdi Naziler. İşgallerin, fiyatların saat başı arttığı, Deutschmark'ın el arabalarında taşındığı eşi görülmemiş bir enflasyonun, 1932'de sayısı 6 milyonu aşkın işsizler ordusunun canından bezdirdiği Almanların, tek parti diktatörlüğünü denemekten başka çare görememiş olmalarında anlaşılmayacak bir şey yoktu. Nitekim 1934'te başa geçen Führer yani şef, 5 yıl içinde 7 düvele meydan okuyan bir Almanya yarattı. Yunus Nadisi'nden Ziya Gökalp'ine kadar hemen hepsi İttihat Terakki ile bir biçimde akraba Türkiye, intellijansiyası etkilemez de ne yapar? Führer'in ışık tuttuğu yoldan yürümez de ne yapar? Hele de eğitim sisteminde. Kaldı ki Halis Özden'in Kelkit başında hayale daldığı 1943 yılında Türkiye'nin Almanya ile alıp veremediği yoktu. Savaşı kazanıyor gibiydiler. Müttefikler Yahudi soykırımını henüz dillerine dolamamışlardı. Dillerine dolamamışlardı diyorum çünkü biliyorlardı. Stalin'in diri diri gömdüğü Polonyalı subayları bildikleri gibi biliyorlardı ama parmaklarını kıpırdatmadılar. Hal böyle olunca el işi öğretmeni, ilk öğretim müdürünün Mein Kampf'a öykülenmesine şaşılacak bir şey yoktur. Özetle diyordu Adolf Hitler, halk devleti eğitim sistemimizi yeniden sadece mutlak gerekli olanı kapsayacak şekilde düzenlemelidir. İleri öğretim olanakları belirli konularda bunun ötesinde uzmanlaşmak isteyenler için sağlanmalıdır. Çeşitli konulara öğrencinin temel öğretilerine aşina olacağı kadar değinen bir eğitim sıradan insanlar için yeterlidir. Böylelikle okul saatleri kısılacak, öğrencilerin bedenlerini, kişiliklerini terbiye etmeleri, irade gücü kazanmaları için zaman kalacaktır. Matematik, fizik, kimya gibi dersler önemli olmakla birlikte bir milletin eğitimini bu konular üzerine yapılandırmak tehlikelidir. Genel eğitim her zaman ülkü doğrultusunda şekillenmeli, sosyal bilimleri temel almalıdır. Aksi takdirde milletin muhafazası için her türlü teknik bilgiden daha önemli olan manevi güçleri kaybederiz. Endüstride, teknolojide, ticarette ilerleme ancak ülkücü bir halkın varlığı ile mümkündür. Bu durum maddeci ben merkezcilik değil, feragat ve kişinin kendisini başkalarına adamasıyla gerçekleşebilir. Varlığım Türk varlığına armağan olsun. Şimdi bir de Yunus Nadi'yi dinle. Şehir çocuğuna gerekli öğretim başka, köy çocuğuna başka. Enstitülerde yeterince bilgi, meslek bilgisi veriyoruz. Öncelik tanıyoruz pratik bilgilere. Bunun da bel kemiği, çalışmaya gidecekleri yer köy olduğu için tarım. Bir de bunu dinle. Türk köyü, yurdumuzun biricik dayanağı, biricik güvenidir. Geleneksel saflığı ana cevherindeki özellik bozulmamalıdır. Bunu sağlamak için açılmıştır köy enstitülerimiz. Bozulmamış köy çocukları alınacak, töresel köyümüzün yüksek ahlaksal değerleri hırsla savunulacak, büyüklerine saygı, küçüklerine sevgi, vatan için duraklamadan gözü kapalı ölmek. Çilelerden yüksünmemek, millet yolunda azla yetinmek, daha da önemlisi uğradığı haksızlığı bile kutsal saymak, er geç düzeleceğine inanmak. Bu inancı bir an yitirmeden sabırla beklemek. Köye sapık fikirlerin girmesini gerekirse canı pahasına önlemek. Bir Kubilay, beş Kubilay değil, ordularla Kubilay çıkarmak. Burası korkunçtur. Bir yandan komünizmi önleyeceksin, öte yandan olası bir yerel lideri. Elia T. Zubarayk'ın İsrail'deki Filistinliler, Bir İç Sömürgecilik Araştırması diye bir kitabı vardır. İsrail'in siyasi hedefinin Arapları sindirmek, Yahudilerin egemenliğine engel olabilecekleri duruma gelmelerini önlemek için aldıkları tedbirleri anlatır. Ne zaman bir lider belirmeye başlasa ortadan kaybedilmiştir. Aynı doğrultuda Türk egemen sınıfları Anadolu'yu Said-i Nursi ile paylaşacak değillerdir. Müritlerinin canları cehennemedir. Menderes, bizim cumhuriyetimize yakışmıyordur. Seçmenlerinin de canı cehennemedir. Deniz gezmiş, düzenimizi tehdit ediyordur. Yasa tutsun tutmasın idam edilir. Daha da korkuncu, Said-i Nursi'nin cenazesinin kaybedilmiş, Menderes'in asılmış olmasına bir yönüyle de olsa hak veren bir ruh halinin yerleştirilmesidir. Nekrofiliyanın, ölü seviciliğinin giderek toplumsal sadomazoşizmin bu ülkeye nasıl yerleştiğini görebiliyor musun? Siyonistlerin misyonuna kazandırılan evrensel haklılık gibi bir haklılıktır bu. İnsanı deli eden devrimci hareketin bu tuzağı görememiş olması. Bak, burjuvazi lafzına takıldık. Yıllarca egemen sınıfları yanlış yerde aradık biz. Türk solunun en büyük hatası bu oldu. Aynı hata hala da devam ediyor. Bize ırkçılık Jön Türklerle, faşizm İttihatçılarla girdi. Yerlileri sindiren, kolayca manipüle edilebilir ruh halini dayatan eğitim sistemiyle, öğretmenlerle geldi. Sarıklı Hoca ile değil, tarikatlarla değil. Taner Akçam, neredesin? Az önceki metin, köyde devletimizin, partimizin, hükümetimizin gören gözü, duyan kulağı, söyleyen dili olmak yetmez. Gerekirse rejimin çekilmiş kılıcı kesilmek. Rejim düşmanlarını tepelemek. İşte bu sonuçlara varabilmek için onları özel eğitimden geçirmek gerekiyor diye devam eder. Bahsedilen rejim elbette demokrasi değildir. Egemen sınıflar demokrasiye asla izin vermezler. Bu düzende ne Deniz'e ne de Nursi'ye yer vardır. Aranılan egemen sınıfların yaşam biçiminin kılıcı kesilecek ajanlardır. Kim bu yazar dedim dehşetle. Dur bekle işareti yaptı Günay. Rejimi yarı aydınların, bunun tercümesi ufak ufak aymaya başlayanların. Suikastından koruyacak tedbirleri almayı hiç ihmal etmemek lazımdır. Bunun için de köy kaynağından hayata daha kuvvetli bağlarla bağlı, çağımız uygarlığının işlerini başarmaya daha yatkın, taze elemanı bol bol alarak ve onların karakterini bozmayacak müesseselerde yetiştirerek bu kabil insanlardan cumhuriyeti besleyecek ve gürbüzleştirecek, memleketi saadet yuvası haline getirecek hakiki iş adamlarını yetiştirmek lazımdır. Bu laflar Stalincilerin hatta Türkçülerin ağzından çıkmış olsaydı kıyametler kopardı. Deli etme beni. Kim bu adam? Mahmut Şevki Esendal dedi Günay acı acı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri. Şu diyebildim televizyonu göstererek. Evet. Ayaşlı ve Kiracılarının yazarı. Biliyor musun o eseriyle bir de ödül almış. Cumhuriyet Halk Partisi Roman Yarışması Ödülü. Breh breh breh. Düşün şimdi. Tek parti ebedi şef, tek parti roman yarışması yani resmi tarih, resmi edebiyat. Bütün bunlar ne söylüyor arkadaşım? Daha da var. Köyü değiştirmek gelmez bizim işimize. Düzenimiz bozulur. Değişmesini durduramasak da geciktirirdik epey. Modern teknikten mümkün mertebe uzak tutarak kendine yeterliliğini sürdürürdük bir zaman. Köylünün nahiyeden bile ayağını kesecekti bu enstitüler. Ayda yılda hayvanla allatmaya gidenler de bu işi öğretmene gördüreceklerdi. Almanya, İtalya mihveri kazansaydı köylüler istemeselerdi yürütecektik güzel güzel. Çok da iyi olurdu. Bu türden bir açıklamayı inan Menahem Begin'e bile yaptıramazsın. Günay köyü istese de terk edemeyecek teki anahtar kelime istese de kelimesi demişti. Çünkü bizim işimize diyorlardı ki bu bizim kimler olduğunu biliyorduk. Bizim ilk öğretimle elde etmek istediğimiz amaç en çok pratik okumuş yerinde kalan köylü milleti yetiştirmektir. Ama köylü milleti su koyu verir de Gültepe'ye filan göçmeye kalkışırlarsa yapılacak şey insanları Türk edebiyatına yıllar yılı meze olan müstebit köy ağalarına faşizmin en karanlık uygulamalarına taş çıkaracak bir zalimlikle köleleştirmek, turağa bağlamaktı. 20 yıl mecburi hizmeti var. Biz kanun tasarısında 30 yıl demiştik, encümen 20 yıla indirdi diye eseflenmişti Tonguç. Günay'ın söylediğine göre 1940'larda Türkiye'de ortalama ömür sadece 42 yıldı. Bütün bunlar oluyordu ve iç çevre garip şiirler yazıyordu dedi. Ve sen bütün bu adamlardan iğrendiğim, bu düzenden sorumlu tuttuğum için katı buluyorsun beni. Haklıydı. Havzayı Fahime hatırlıyordum. Zonguldak köylülerini madene bağlayan, sadece ve sadece orada çalışmaya mecbur eden ünlü kömür havzası kanunu. Onun aklı hala köy enstitülerindeydi. Aslında pek de şaşmamak lazımdı herhalde dedi. Sömürgecilerin yerliler için sahici okullar açtıklarının vaki olmadığını söylüyordu. Ne Hindistan'da, ne Filistin'de, ne Afrika'da, ne de Türkiye'de demek istiyordu. Sahici okullar yoktu. Bak, Koenig'in Co-Citizen, hemşehri gibi hem vatandaş dedikleri İsrail'de yaşayan Araplara uyguladığı bir eğitim planı, daha doğrusu ilkeleri vardır. Bu ilkeleri okuyunca ürperiyor insan. Çünkü bugün aynen Türkiye'de uygulanıyor. Bu argümanını biliyordum. Türk eğitim sisteminin daha ilk günden çocuğun kendi varlığını reddetmesi esası üzerine bina edildiğini söylüyordu. Türk marifinin çizdiği büyüğü olan küçüğü kız iki çocuklu, güldükleri bahçe içinde iki katlı evde oturan, piyano çalan, topuklu iskarpinli ince çoraplı anneleri olan Türk ailesi tablosunda Şükriye Halis gibi isimlere yer olmadığı gibi yoksulluğa kuyulardan su çıkan iyi sıhhatli olsunlara hatim dualarına da yer yoktu. Bu durumda köylü Halis Özden öncelikle Halis Özden diye biri olmadığını, süratle yok edilmesi gereken bir tarih hatasından ibaret olduğunu öğrenecekti. Tıpkı Filistinli'nin öğrendiği gibi. Bu işin özü zaten. Sonra devam ediyorum. Mesela birinci madde, üniversiteye kabulde, bursta Arap ve Yahudi öğrencilere eşit şartlar uygulanmasını getiriyordu. Amaç, Arap öğrencileri eşitlik adı altında tasfiye etmekti. Başarılı oldu. Çünkü, biliyorum dedim. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti mühürü ile tıpatıp aynı iki ilkokul diplomasından birisi Robert Lisesi adaylığına, diğeri Fatih Belediyesi temizlik işçiliğine yeterlidir. Kapıcı çocukları kapıcı, şoför çocukları şoför olur. Öyle. Koenig amacını açık açık söylüyordu. Genç Arapların beden işçiliğine kolayca uyum sağlamaları ve zihinsel hadımlıklarının güvence altına alınması. Kaldı ki aradan kaçacak birkaç dikbaş akılsızı da Fransa'nın oryantallere mahsus doktora derecesi, efendim Amerika'nın yabancı öğrenciler için geçerli master programları nasılsa terbiye ederdi. Korkunç bir şey bu. Omuzlarını sikti Günay. Şehir çocuğuna gerekli öğretim başka, köy çocuğuna başka. Enstitülerde yeterince bilgi, meslek bilgisi veriyoruz. Öncelik tanıyoruz pratik bilgilere diye başlar. Bunu da yıllar yılı ilericilik diye yutturur. En bir devrimci yazarların köy enstitülerine anıtlar dikerlerse neden olmasın? Bilir misin, bir fakir Baykurt acı verir bana. Utanırım. Rodoplu, faşizm bir düşünce biçimidir, hayatı algılama biçimidir diyordu. Apoletli generallerle de gelir, blue jeanli ressamlarla da, gümüş takılı kolej mezunu kızlarla da. En az 150 yıldır hariciyeyi, üniversiteyi, edebiyatı, sanatı, basını, dolayısıyla siyaseti, dolayısıyla Türkiye'nin gündemini yönlendiren ordu destekli bir batılı aristokrasinin varlığından söz ediyordu. Bu aristokrasiyi oluşturan egemen sınıflar, Türkiye'de kanunlarda vazedilmeyen bir hükümet, üyeleri ve yöntemleri kimse tarafından bilinmeyen bir hükümet oluşturmuşlardı. Başa hangi siyasi parti gelirse gelsin, kuracağı hükümet mutlaka ve mutlaka egemen sınıfların asli hükümetinin emrinde olacaktır. Gizli hükümetin ajanları, düzenin öz uzman aydınları, üniversitelerden basına, sanat çevrelerinden dış işlerine, ilahiyat fakültelerinden Yeşilçam'a, siyasi partilere kadar yerlilerin kaderlerini etkileyebilecek her kuruluşa yayılmışlardı. Kararlarını hiçbir belge olmaksızın verir, gizli konuşmalarla, örneğin uluslararası bir sergiye kim gidecek, kime ödül verilecek, kim alkışlanacak, kim konuşturulacak, kim yokmuş gibi davranılacak türünden binlerce işe ilişkin düzenlemeler yaparlardı. Mesela bak dedi, bir gün domestik MİT arşivi diye alay ettiği kartoteksten bir kart çekerek egemen sınıflar ve öz uzman aydınları hegemonyasına ne kadar iyi bir örnek. İstanbullu Mehmet Nazım Paşa 1840-1926, Selanik'in son valisi, yazar, 5 tane eseri var. Oğlu Hikmet Bey, matbuat müdürü, Hamburg konsolosu, sonradan özel teşebbüse atılıyor, pek modern bir süsçülük müessesesi kuruyor. Onun oğlu Nazım Hikmet, kızının oğlu Celalettin Ezine, Heidelberg, Leipzig üniversiteleriyle Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, Cumhuriyet Gazetesi yazarı. Şimdi Mustafa Celalettin Paşa, Polonyalı gagavuz, Borjanski. Oğlu Enver Paşa, onun kızı ressam Celile Hanım, Celile Hanım'ın oğlu Nazım Hikmet. Tekrar, müşir Mehmet Ali Paşa, Hugonot asıllı Alman. Kalde Troy ailesinden Magdeburglu. Osmanlı İmparatorluğunu dağıtan 1878 Berlin Anlaşması'nda Nafiye Nazırı Aleksandros Karatodori ile birlikte imparatorluğu temsil eder. Memleketi sattığı gerekçesiyle daha sonra linç edilir. Onun damadı Ferik İsmail Fazıl Paşa 1856-1921, onun oğlu Ali Fuat Cebesoy 1883-1968, Saint Joseph mezunu, Nazım Hikmet'in teyze oğlu. Harekat ordusunu Selanik'ten İstanbul'un kapısına kadar getiren Hüseyin Hüsnü Paşa, torunu Mehmet Ali Aybar, 1910 Galatasaray, Fransa Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku doçenti. Nazım Hikmet'in öteki büyük teyze oğlu. Sonra Oktay Rıfat, 1914 doğumlu, Paris Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu, dede mesleğine rücu, basın yayın genel müdürlüğü. Devlet Demiryolları 1. İşletme Avukatı. Samih Rıfat, 1874-1932, Muarif Telif ve Tercüme Azası, Türk Dil Kurumu Başkanı, muhtelif yerlerde Konya, Trabzon, Vali. İttihatçıların İzmir Valisi Rahmi Bey, burada bir çizgi çizilmişti. Günay, bağlantıları günümüze kadar getiren notlar düşmüştü. Nazım Hikmet, malum, garip. Avrupa kaynıyor. Fransa gerçeküstü şairlerinin etkisinde kalarak garip. Oktay Rıfat, Türk Dil Kurumu Ödülü 1970, TRT Ödülü 1970, Sedat Simavi Ödülü 1980, Devlet Tiyatrosu'nda oyunlar. Melih Cevdet Anday, 1915, Belçika eğitimli, Milli Eğitim Bakanlığı Yayın Müdürlüğü, dikkat, köy enstitüleri, TRT Yönetim Kurulu üyeliği, Cumhuriyet Yazarlığı, Sedat Simavi Edebiyat Ödülü, TRT Roman Başarı Ödülü, Devlet Tiyatrolarısında oyunlar, Orhan Veli, babası, Reisi Cumhur Armoni Orkestrası Şefi, Galatasaraylı, Milli Eğitim Bakanlığı Tercüme Bürosu, kardeş, Adnan Veli Kanık. Uzantılar, Mehmet Fuat, Nazım'ın üvey oğlu, Adam Sanat'ın başında, Güllü, Simavilere bak. Bir de köy enstitüsü mezunu Halis Özden'in oğlu Şafak Özden'e bak. 100'den fazla kart vardı. Soyadı kanunu çıkmamış olsaydı daha kolay çalışabileceğini, aynı ailede birden fazla soyadı olduğu için ancak rastladığı zaman kayıt düşebildiğini söyledi. Ne ki iç sömürgecilik ters de teper. Köylüleri onlara yetecek kadar eğitim vereyim derken ipin ucu kaçar. Nitekim bir Halis Özden'i eninde sonunda İstanbul'a Çayırtepe İlkokulu'na tayin etmek zorunda kalırsın. Böyle başlayan kötüleme egemen sınıfların öngörmedikleri bir düzeysizlikle sonuçlanır. Türkiye'nin en iddialı üniversitesinin mezunu Amerikalı akranından 30 yıl geride ise buna eğitim denmez. Bırak bilgisayarı Osmanlıca bile öğretemeyip başbakanlık arşivlerini yabancılara teslim ediyorsan buna eğitim denmez. Halisoğlu Şafak İktisat Fakültesinden mezun olup iktisatçı olamıyorsa, yüksek jeoloji mühendisi Suat Marn tabakasını şistten ayıramıyorsa buna eğitim denmez. Ama dur, daha bitmedi. Koenig'in ikinci maddesi öğrencilerin teknik mesleklere, fiziki ve tabii bilimlere yönelmeleri teşvik edilmelidir maddesidir. Neden? Çünkü bu çalışmalarda milliyetçilikle uğraşmak için zaman ayırmak zor, başarısızlık oranı ise daha yüksektir. Türkiye'yi hatırlatan bir şeyler yok mu? Donmuş kalmış gibiydim. Onun için mi diye sordum. Mülkiyeliler Birliği'nde biri Siyasal Bilgiler Fakültesi profesörü, biri Cumhuriyet'ten, biri de Milliyet'in iki ünlü gazeteci ve eşleriyle yediğimiz yemeği hatırlamıştım. Her zamanki konular, irtica 163. madde konuşuluyordu. Söz dönüp dolaşıp İmam Hatip okullarının sayısına gelince her şerde bir hayır vardır demiş, milletin buz gibi bakışlarına hedef olmuştu Günay. Anladı tabii. Evet dedi. Bugünkü irtica kavgasının altında Rumeli kökenli geleneksel egemen sınıflarla Anadolu sermayesinin palazlandırdığı yeni zenginlerin iktidar kavgasının yattığının farkında değilmişsin. Bu defa da kabakçılar kendi öz uzman aydınlarını yaratacaklar. Bak